Ayrım 12, Osmanlı'da Oğlancılık, Rıza Zelyut, sayfa 120. Erkeklerle yasa dışı cinsel ilişki kuran Osmanlı şehir kadınları ile oğlanlar arasındaki diğer önemli bir fark da iki kesimin zihinsel yetenek, kişileri kullanma yeteneği ve geleceği görme konusundaki farklarıdır. Osmanlı şehirlerindeki kadınlar erkeklerin oğlan ve cariyeleri kullanarak hayatın tadını çıkardıklarını görünce kendileri de erkek avlamaya başlamışlar, oynaş dedikleri sevgililer edinmişlerdir. Kadınların bu hali abartılarak bile olsa öykülere konu olmuştur. Kadınların kurnaz ve daha atak olduklarını gösteren o öykülerden birisi şöyledir. Bir avrada oynaşı bana erinin yani kocanın yanında ver, yoksa seni bundan sonra sikmem der. Kadın yarın gel, yağ ile ot yap getir, bizim kapı önünde otur. Ben de kendimi hastalığa vurayım, bakalım iş nereye varır görelim der. Herif gider, ertesi gün kadının dediklerini alıp gelir. Kadın o gece yalancıktan hasta olur, anası görmeye gelir. Kocası da sabah sabah kapı önünde adamı görür. Tabip olduğunu söyleyen adama, ''Hay sen Hızır mısın?'' diye sarılır, alır evine götürür, karısına yalvarır. ''Aç gözünü kadınım, işte sana hekim getirdim.'' der. Kadın gözünü açıp işaretini verir. Herif varıp kadının nabzına bakar, dilini çıkartır, yoklar, göğsüne bakar. Sonra ''Bunun belinden yukarıda zahmet yoktur, belinden aşağısını da görelim.'' der. Sonra kadının ayağını eline alıp bir iki sıkar sıvazlar ve ''Hah işte buldum, buna şikafı beşeri ve zahme-i sitte-i aşeri gerek, fakat kimse sesini çıkarmasın, bir hareket yapmasın ve işaret dahi eylemesin, yoksa ilaç fayda vermez, hastalığı gidip şifa bulamaz.'' der. Sonra sikini çıkarıp elini alır, kadının orasına burasına sürtüştürür, önüne dürtüştürür, en sonra da dibine dek koyar. Durumu gören kocanın aklı başından gider. Bire şu herif neyler diye bağırır. Kadının babası neyle yiyecek, sikiyor diye cevap verir. Kadının anası bağırır, sussanıza bire kanlar kusacalar, ola ki derdine derman olsun, sağlığına kavuşsun. Şehir kadınları sözünü çekinmeden söyleyecek durumdadır. Aşağıda kısaca anlatılan olay da bunu gösterir. Bir zempare yiğitçi giderken bir avrat görüp kadına laf atar. Efendim, paşmağın yani ayakkabın ayağına genişçe uygun olanını almak iyi olmaz mı? Kadın lafın nereye gittiğini anlar ve cevabı yapıştırır. Ben ayakkabıyı am gibi dar ısmarlamıştım ama senin götün gibi geniş yapmış, ne edelim? Aziz-i İstanbul Şehrengiz'inde Saçlı Zaman adlı kadını saçının sayısınca aşıkları var diye anlatır. Hiç kuşkusuz ki bu iki kaynaktaki örnekler şehirli kadınların çok azını temsil etmektedir. Çünkü kadın kesinlikle evine hapsedilmiştir. Üst tabakanın saray, köşk ve konaklarında haremlik bölümüne kapatılan kadınların kendilerini tatmin etmek için haremdeki başka kadınlarla cinsel tatmin oyunları oynadıkları kesindir. Kadın kadına ilişki yabancı kaynaklara bile yansımıştır. Dipnot Salomon Schweiger, Sultanlar Kentine Yolculuk 1578-1581, sayfa 100. Bu kadınlar ayrıca zıbık denilen ve parlak deriden erkeğin cinsel organına benzetilerek yapılan aleti de kullanarak kendilerini tatmin etme yoluna gitmişlerdir. Öyle ki kadınların bu talebini karşılamak için zıbıkçı esnafı ortaya çıkmıştır. Bu zıbık kullanmanın yer aldığı eğlenceli bir öykü şair Gazali'nin kitabında yer almaktadır. Bir avrat cariyesini yani halayığı çıkrıkçıya zıbık yaptırmaya göndermiş. Zıbıkçı bu halayığı geri döndürmüş ve kendisine demiş ki git kadınına danış, zıbığı Arap mı, Acem mi, Türk mü yoksa Tatar tarzında mı düzeyim? Cariye dönüp bu haberi verince evin hanımı, bire var ustaya sor hele, Acem, Türk, Tatar işi nasıl olur? Halayık yine gelmiş soruyu sormuş, zıbıkçı cevap vermiş. Arabınki ince ve uzun, Aceminki kısa ama yoğun, Türkünkinin başı yoğun dibi ince, Tatarınkinin başı küçük dibi yoğun olur. Cariye bu bilgiyi alınca eve döner hanımına söyler. Hatun biraz düşündükten sonra halıya der ki, Var ustaya bizden çok selam söyle, saygılarımı ilet, bize yardımcı olsun. O parçanın uzunluğu Arap'ınki gibi, yoğunluğu Acem'inki gibi, dibini Türk'ünki gibi, başını da Tatar'ınki gibi yapsın. Dipnot Deli Birader adı geçen eser. Şair Gazali bu öyküden sonra zıbık kullanan kadınları şöyle anlatıyor. Büyük şehirlerde zıbıkçı kadınlar olur. Bunlar erkekler gibi kaftan giyerler, sipahiler gibi atlara veya keyif veren arabalara binerler. Kendilerini çağıran büyüklerin hatunlarının evine giderler, zıbıklarını bellerine bağlarlar. Önlerine donlar ve gömlekler korlar, zıbığı badem yağıyla yağlarlar. Bildikleri yani adet ettikleri işe başlarlar, amlarını zıbıklarlar, böyle böyle işlerler. Şiir. Zıbık sikin yerin tutmaz egerçi, ve lakin kurcalar bir parça amı. Şu sikim ola endazeden uzun, zıbıktan yedir ol sikin tamamı. Dipnot adı geçen eser sayfa 124-125. Gazali'nin anlattığı bir başka zıbıklı öykü de şöyle. Bir avrat kendi kendisini zıbıklarken bir herif çıka gelir, kadına sorar. Bu biçare ne suç ve ne günah etti ki böyle ağaçlarsın, yani döversin. Kadın cevap verir. Hey, ne kadar çok suç işlemiş ve zina etmiş bir kafirdir bilemezsin. İşte bu yüzden ona böyle odun çalarım ama döve döve ben yoruldum. Gel biraz da sen döv, sevapta bulun. Herif zaten haydi zamandır aç birisiymiş. Hazır bedava olan ikrama uyukmak gerekir diye o nazik pembe ama çemşirden yapılmış zerdeste gibi sağlam sikide girişip buna bir saatte 10 kere ağaç vurur. Avrat der ki, canım efendi bari haftada bir olsun gel bu zalimi böyle döv. Senin bu dövmen binlerce zıbıktan daha üstün. Gazali'nin anlatımından ve konuyla ilgili olarak aktardığı öykülerden anlıyoruz ki sadece evli kadınlar değil, bakire kızlar da cinsel ilişkiye açıktır. Bunlar da cinsel ilişki için yanıp tutuşan tipler gibi anlatılmaktadırlar. Kız oğlan kızlar sik görünce ağlar, sızlar ama çekirdeği kararınca iştahası baskın çıkar. Görünürde kaçar gibi yapar ama aslında ister. Sikin başı girince bunun lezzeti beynine ulaşınca koydun koydun ko gitsin, canım yerine yetsin der. Dipnot adı geçen eser sayfa 107. Belli ki o dönemdeki kızlar da oynaş tutmaktadırlar. Kızlıkları bozulduğundan evlendikleri zaman kocalarını kandırmak için çeşitli hileler yapmaktadırlar. Bu hilelerden birisi şöyle anlatılmaktadır. Bazı kızlar oynaşa yönelirler ve sikilmeye de razı olurlar. Kızlıkları bozulur. Bunlar evlenecekleri zaman elleri rezil olmamak için yengeye durumu açarlar. Yenge ona anlayış gösterip bir hile düzer. Kızın amının kenarını çevirir, bir nice sülükler vurur. Böylece şişen ama güveyi vurunca amdan akan kan çarşafı boyar. Böylece çürük işi sağ ve kara yüzü ağ olur. Dipnot adı geçen eser sayfa 106. Sadece şair Gazali'de değil, diğer kaynaklarda da Osmanlı şehirlerindeki kadınların oynaş tuttuklarına ilişkin birçok olay anlatılmaktadır. Evlere kadın kılığında satıcı gibi giren zenparelerin ilginç öyküleri vardır. Ayrıca kadın kadına sevişme oldukça yaygındır. Saray yaşamını çok iyi bilen Ali Ufki Bey, Albertus Babovius anlatıyor. Doğu halklarındaki ahlak bozulması sadece erkeklere bulaşmamış, kadınlar da sık sık birbirlerine aşık olmuşlardır. Saraydaki ve haremdeki gedikli kadınlar genç ve güzel cariyelerin hoşuna gidebilmek için ellerinden geleni yaparlar. Onların yüzüne düzgün çekmekten, üstlerinde giysilerini düzeltmekten çok hoşlanırlar ve sık sık armağanlar verirler. Hatta bu cadalozlar kendilerini tatmin etmek için fırsat kollar ve kadın dostlarıyla yatabilmek için akla hayale gelebilecek her yolu denerler. Yaşadıkları doyumun ölçüsünü bilmiyorum ama söylendiğine göre tam bir doyum yaşadıklarını ve erkeklerden aldıkları zevklerin tümüne ulaşabildiklerini iddia ediyorlarmış. Bu tarz ilişki büyük sarayda kesin kes yasaklanmıştır ve ak ağaların iç oğlanların davranışlarını denetlemeleri gibi kara ağalar da cariyelerin hareketlerini an be an izlerler. Yasağın sebebi padişahın görmek isteyeceği cariyenin bu tür bir ahlaksız ilişkiyle örselenebilecek bekaretinden kesinlikle emin olunabilmesidir. Dipnot Topkapı Sarayı'nda yaşam Albertus Bobovius ya da Santuri Ali Ufgi Bey'in anıları. Sayfa 70-73. Oğlancılar ve zamparalar. Osmanlı cinselliğinin oğlancılık ve zamparalık üstüne kurulduğunu şair Gazali açıkça ortaya koymuştur. Gulampareler ile zenparelerin temsili bir savaşını anlattığı öyküsünde aslında bu ikili yapıyı tasvir etmiştir. Savaşı gulamparelerin kazanmış olması da Osmanlı ahlak sistemindeki baskın oğlancı yapıyı göstermektedir. Bu oğlancı yapıyı daha sonra Gelibolulu Ali de ayrıntılı biçimde ama biraz sembollere boğarak yazmıştır. Azgınlar diye nitelediği oğlancıları şöyle anlatıyor. Azgınlar takımı götte kalmış bok işli suçlulardır. Dipnot Gelibolulu Mustafa Ali Görgü ve Toplum Kuralları üzerinde ziyafet sofraları. Mevaidün nefais fi kavaidil mecalis sayfa 155. Yazar akılsız kimselere hizmet edenler ile akılsız delikanlıları anlatır bölümünde civan dediği oğlanların durumunu pek açık biçimde gösterir. İş öyle aşırılaşmıştır ki civanlar fırsat bulduklarında kıçlarını bile açmakla böylece müşteriyi tahrik etmektedirler. Civanların götü kızmışları ve götlerine kin edip o yüzden kazanç elde edenleri yüzüstü kızak uranlardır. Müşteri kızıştırmak için götü kızmış puştlar kızak tahtasının üstünde durmadan döktürür, kıçını sıyırıp meydana atsalar. Bunlar şehir kıyısında çalılık yerlerde türlü kötülükler yapan alıp veren ibnelerdir. Nitekim ayağa alınacaklar, yani yere yatırılıp dövülecekler, durmadan buz tepenler, dairesini yani sınırını bilmeyenlerdir. Değeri yüksek olanlar ise salıncakta sallananlardır. Dipnot adı geçen eser sayfa 156. Anlaşıldığı üzere 16. yüzyılın sonlarına doğru oğlanlar İstanbul meydanlarında müşteri kızıştırmak için akıl almaz hareketler yapmaktadırlar. Gulamparelerin oğlanları nasıl avladıkları şair Gazali'nin eserinde ayrıntılı örneklerle anlatılmıştır. Bu gulamparelere göt uğrusu denildiği anlaşılıyor. Kızların bekaretini çalmak neyse genç oğlanların götünü çalmak da o anlama geliyor. Oğlancıların avlanma yöntemlerine ilişkin olarak kitapta yer alan öykülerden birkaçını aktarıyoruz. Bir mahbub yani güzel oğlan şarap içer kendinden geçer. Onun sohbet arkadaşları bu durumu anlayınca orada donunu çözerler. Oğlanı istedikleri gibi düzerler. Oğlan sabah olup da uyanınca götünün acısını şaraptan zanneder ve şu şarap iyi nesne ama ertesi gün insanın götünü acıtmasa der. Dipnot Deli Birader Mehmet Gazali Kitab-ı Dafiül Günum sayfa 83-84. Gulampare 15 yaşına gelmiş, buluğa ermiş, aklı şaşıp gözü kanlanmış, siki sızısından cihandan bezmiş, azgınlaşmış güzel oğlanı bulur. Ona gel sana bir kadın avlayalım der. Alır onu bir orospuya götürür, kadını karşısına yatırır. Oğlan kadına korken bu da arkadan yanaşıp ona kor. Oğlan götü acısından kadının tadını duyamaz. Düzmeye gelir düzülür, sıçar gibi üzülür. Dipnot adı geçen eser sayfa 84. Bunun gibi bir herif güzel attar oğlanı gözüne kestirir. Dükkanına varıp ondan otlar alır ve bir altın verip üstünü almadan gider. Ertesi günü yine gelir, yine attardan bazı şeyler alıp yine bir altın verip üstünü bırakır. Oğlan bunun kimyager olduğunu sanır ve onunla çok yumuşak biçimde konuşup gözüne girmeye çalışır. Bu ilmini kendisine de öğretmesini ister. Herif o zaman gel seni yarın dükkanıma götüreyim, orada simya ilmini öğreteyim ki sen de bakırı altın yapıp zengin ol der. Ertesi günü oğlanı dükkanına sokar, onu oturtur. İki yumurta getirip altın ve gümüş yapma sanatı budur ki üstad, yumurtanın akından gümüş, sarısından da altın üretir. Sonra yumurtaları ocağa kor der ki, gel onlar altın gümüş olana kadar biz de seninle eğlenelim. Oğlan zengin olmak hayaliyle herifin isteğine boyun eğer. İşini bitiren adam oğlanın eline bir altın tutuşturur ve der ki, ''Beyim gördün mü kimya üstadı oldun, Daha ocaktaki yumurtalar pişmeden sen altın yaptın. Dipnot adı geçen eser sayfa 86-87. Bazı herifler bir oğlancığı bulurlar, ne edip edip onunla yakınlaşırlar, güven vererek dostluğunu kazanırlar. Sonra bir sebep bularak onu gezmeye götürürler. Tenha bir yere varınca onu yatırırlar, iyilik de vermez ise zorla sikerler. Sonra ona derler ki, bizimle işbirliği yapmaz ve eğlenmeye gidelim dediğimizde gelmezsen filanı zorla siktik, domuz taşağı soktuk, sıra sikişine çektik diye senin adını rezil ederiz. Halkın içine çıkamazsın. O biçare bir kez düzülünce aman giden gitti, işim bitti, aman kimseye söylemeyin, ne zaman isterseniz gelir her eğlencede yanınızda olurum der. Herifler vururlar taşakları, hay hay eylerler, sonunda da oğlanın adını başkalarına yayar, rezil ederler. Dipnot adı geçen eser sayfa 87. Kimisi de kendisini Rintley'e vurarak kalleşlik eder. Güzel bir oğlan görünce derdi varmış havasına bürünerek ona yanaşır, tatlı dil döker. Ah kurban oldum, ah yolunda öldüm, bana kerem edip sırrımı saklasan da bir altınımı alsan, beni haklasan, becersen, bir mecik vursan, daha yeni hamama gittim, götümü teleme peynirine gönderdim, gel sözüme uy, hem sefanı sür hem de bir altınımı al. Böyle konuşa konuşa oğlanı ıssız bir yere götürür, orada soyunup oğlanın önüne domalır. Oğlan donunu çözüp adamın arkasına yanaşınca herif döner, oğlanın taşağına yapışır, kuvvetle sıkar. Oğlanı böylece yüzüstü yıkar, kalkıp üstüne çıkar, alır aşağı, vurur taşağı, sonra oğlanı bırakır. Oğlan bu zalimin yalanlarına inandım, meğer derdi önündenmiş, bense ardından sandım deyip götün kaşır, yola düşer gider. Oğlancıların avlanma yolları bu işin ne derece yaygınlaşmış olduğunu da gösterir. Kimileri de güzel güvercinler yetiştirip bunları çocuklara göstermekte, kuş sevmek niyetiyle eve giren oğlanları becermektedirler. Aşağıdaki öykü de başka bir yöntemi anlatmaktadır. Bir herif cünüp olup hamama gider. Orada bir gözü kör, çok güzel bir hamam oğlanı görür ve onu becermeyi aklına kor. Hemen bir gözünü yumup oğlana yanaşır. Senin gözün gibi benim de bir gözüm kör, çok aradım dermanını bulamadım. Bir hayır sahibi kişi dedi ki, bir tek göz adam bul ona düzül, gözün öyle açılır. Hadi gel sen beni bir düz de gözüm açılsın. Karşısındakini sözüyle de tavrıyla da ikna eder. Bunun üzerine heyecanlanan oğlan, efendi önce gel sen beni düz, benim gözüm bir açılsın, sonra da ben seni yaparım der. Adamın önünde domalı verir. Adam kiri kebiri öyle bir sıkı vurur ki tamamını yiyen oğlan feryat eder. Çek şunu, yoksa öbür gözümü de çıkartacaksın. Dipnot adı geçen eser sayfa 92-93. Bir de oğlan kullanma sevdasına düşmüş toy oğlanlar vardır ki işin ustaları bunları böyle kandırıp götürürler. Bir dükkanda, bir hamamda, bir odada soyundururlar. İş üstündeyken arkalarına geçip tecavüz ederler. Oğlancılar aralarında hoca hacı görüntüsü altında toplumda saygı uyandıran tipler de vardır. Güvenilir insan görüntüsündeki bu gulamparelerin oğlanları avlamak için öğretmenlik işine kalkıştıkları anlaşılıyor. Bazı mezhep ve meşrep temsilcileri de candan ve gönülden livata yanlısıdır. Ama giymiş oldukları taç ve hırka yüzünden bu işi yapamazlar. Sakalının çokluğundan ve kavuğunun büyüklüğünden utanır. Amacına ulaşmak için muallimlik, yani öğretmenlik yolunu seçer, bir okul açar, buraya bir alay güzel oğlan gelir. Herif bu oğlanların kimine sürtüştürür, kimine de koyar. Bu güzel nimetleri burnundan gelinceye kadar yer. Ama cahil kesiminden ve sıradan halktan uzak durup üstün gözükür, sırrını sadece dostlarına açar. Bunların durumunu anlatan öykülerden ikisi şöyledir. Bir kişi oğlancığını muallime verip, ''Hocacığım sert azarla söv, terbiye edip döv, eti derisi senin, kemicikleri benim olsun ki ilim öğrene.'' demiş. Bir süre sonra oğlunu görmek için gitmiş. Görmüş ki ne görmüş? Hoca oğlanın dudaklarını ağzına almış, ayaklarını boynuna salmış, bilinen işi yapmaktaymış. Şaşıran baba, ''Bre hoca neylersin?'' diye bağırmış. Hoca kızmış. ''Be hey adam, ne yaptığımı sanıyorsun? Eti derisi senin dedin, İşte et ceyizini yerim, derisini de giyerim. Yoksa oğlunu öpecek ya da sikecek halim yok demiş. Bir herif medresede danişmentler, yani öğretmenler ile içki eğlencesi yapar. Yatma vakti gelince kalkar gider. Ama bakar ki medresenin kapısı kapatılmıştır, duvarı aşması da mümkün değildir. Döner, bu gece burada kalayım, seherde kalkar giderim diyerek geri gelir. Bakar ki o hoca bir suftenin, yani öğrencinin üstüne çıkmıştır. Öğretmen onu görünce der ki, burada pire çok, biz de pire sıkıştırınca böyle birbirimizin üstünde yatmaya başladık. Sen iyisi dışarıda yat. Ülkenin değişik bölgelerinden İstanbul'a gelerek buradaki medreselere giren gençler arasında oğlancılığın çok yaygın olduğu biliniyor. Özellikle 17. yüzyılda artan iç ayaklanmalarda suhde denilen bu başı bozuk takımı etkili olmuştur. Bunlar gittikleri yerlerde ele geçirdikleri oğlanları zorla aralarına almışlar ve kullanmışlardır. Oğlancılığın kırsala yayılmasında bu suhtelerin etkisi pek fazladır. 12. ayrımın sonu. Sayfa 129.